Ayrım 27.
Çocuğun ana rahmine düştüğü andan itibaren kendini göstermesi gerekmez miydi? Çocuğun ana rahmine düştüğü anı temel alan astroloji sistemleri de olduğu anlaşılıyor. Bu anı saptamanın güçlüğü, hatta imkansızlığı bir yana, böyle bir sistemin doğum anını temel alan sisteme ters düşeceği de meydanda. Astrologların bu konuda ne düşündükleri meraka değer. Şu noktayı unutmamak gerek. Bütün astroloji yerin evrenin merkezi olduğu varsayımına dayanır. Oysa Kopernik'le birlikte bu varsayım astrologlar tarafından bile terk edildiği gibi 200 yıldan bu yana 3 tane daha yeni gezegen ve bir sürü de uydu keşfedilmiş bulunuyor. Buna karşılık astrologlar hala Ptolemaos astronomisi geçerliymiş gibi davranıyorlar. Bu tutarsızlığa ne buyurulur? T.H. Kuhn, Kopernik'in heliosantrik görüşü kabul gördüğü ölçüde astrolojinin zihinler üzerindeki baskısının gevşediğine işaret ediyor. Nitekim Kopernik ile Galile'nin astrolojinin yeni bir atılım yaptığı Rönesans döneminde bu inancı yatsımalarının da ana nedeni bu olsa gerek. Bakınız T.H. Kuhn, The Copernican Revolution, sayfa 92-94. Astrolojinin hiçbir teorik dayanağı olmadığı hemen hemen kesin. Astrolojiye inancın herhangi bir gözlemsel dayanağı olabilir mi? Gözlemsel verilerin astrolojiyi destekleyip desteklemediği sorusu da pek çok bilimsel araştırmaya konu olmuş. Araştırmacılardan bazıları olumlu, birçoğu da olumsuz sonuç elde ettikleri iddiasındalar. Ben kendi hesabıma bu tür istatistiksel araştırmaları boşa harcanmış çabalar olarak gördüğümü daha işin başında itiraf etmek isterim. Zira astrolojinin teorik bir dayanağı olmayışını bu inancın ciddiye alınmaması için yeterli bir gerekçe sayıyorum. Ancak madem ki bir sürü aklı başında insan bu zahmete katlanmış, bizim de onların araştırmalarını gözden geçirmemiz, konuyu daha iyi anlamamıza, dolayısıyla daha sağlıklı bir yargıya varmamıza yardımcı olabilir. Astrologların yaptıkları işi haklı göstermek için öne sürdükleri tek gerekçe, astrolojik öndeğilerin çoğu zaman doğru çıktığı yolunda. Diyelim ki astrologlar terazi burcunda doğmuş olan kişilerin daha çok bilim adamı olduklarını iddia ediyorlar. Bu iddianın doğru olup olmadığını araştırmanın tek bir yolu var. Adı ansiklopedilere geçmiş bilim adamlarının hangi burçlarda doğduğunu saptamak. Eğer gerçekten de bilim adamlarının büyük bir bölümünün terazi burcunda doğmuş oldukları ortaya çıkarsa, terazi burcuyla bilim adamlığı arasında bir korelasyon olabileceği akla gelebilir. Elbet aynı araştırmayı başka meslekler için de yapmak gerekecek. Eğer bu araştırmalar da aynı sonucu verirse, astrolojiyi ciddiye almamız için oldukça ağırlıklı nedenlerimiz var demektir. Ondan sonra iş bu korelasyonun nedenlerini araştırmaya, yani teorik açıklamasını yapmaya kalır. Bu teorik açıklama bugünkü bilimin imkanlarıyla yapılamasa bile bilimsel bir görev olarak birçoklarınca benimsenebilir. Gerçekten de bu tür istatistiksel araştırmalar yapılmış. Bunlardan McGarry adındaki fizik profesörü üşenmeyip 16.634 bilim adamıyla 6.475 tanınmış politikacının horoskoplarını birer birer incelemiş ama bu kişilerin burçlarıyla sıradan insanlarınki arasında herhangi bir dağılım farkı bulamamış. Bakınız P. Kurtz ve A. Fraconi, A.E. sayfa 220. Astrologlara göre burçlar bağdaşabilir ve bağdaşamaz diye iki öbeğe ayrılırmış. Bunu denetlemenin en kestirme yolu evlenip de sonradan boşananların bağdaşamaz burçlarda doğup doğmadıklarını araştırmak olsa gerek. Bana sorarsanız böyle bir araştırmaya hiç gerek yok. Zira bu ayrım tümüyle anlamsız, yani herhangi bir teorik dayanaktan yoksun. Nitekim B. Silverman adındaki psikoloji profesörü üşenmeyip bu işin aslını araştırmış. 1967-68 yıllarında Michigan'da evlenen 2978 çiftle 478 boşanan çiftin kayıtlarını incelemiş ve görmüş ki bağdaşmaz burçlarda doğan çiftlerle bağdaşan burçlarda doğan çiftlerin boşanma oranlarında kayda değer bir fark yok. İnsanlar genellikle falcıların doğru çıkan tahminlerinden çok etkilenirler ve daha önce de belirttiğim gibi insan belleği bir süzgeç gibi doğru tahminleri tutar, yanlışları süzüp geçirir. Nitekim astrologların yapmış olduğu 3011 öndeği incelenince bunlardan sadece %10'unun doğru çıkmış olduğu saptanmış. Belki aranızda bunun bile yabana atılmayacak bir başarı sayılması gerekeceğini düşünenler vardır. Bu vesileyle kendilerine şunu hatırlatmak isterim. Astrologlar nadir hallerde kesin konuşurlar. Öndeğilerini elden geldiğince kaypak, yani değişik biçimde yorumlanmaya elverişli cümlelerle ifadeye özen gösterirler. Daha da önemlisi, öndeğilerinde gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek olaylara yer verirler. Bir önemli politikacıya suikast düzenlenmesi, seçimi belli bir partinin kazanması, ünlü bir yıldızın boşanması ve bunun gibiler Bunlar çoğu zaman neredeyse beklenen olaylardır. Dolayısıyla bu tür bir tahminin doğru çıkması falcının kerametinden çok doğru çıkma ihtimalinin daha önceki bilgilerin ışığında yüksek oluşundandır. Belki siz de bu tür tahminlerde bulunsanız en azından %10 isabet kaydedebilirsiniz. Sonra Gross ve Kruvaze örneklerinde olduğu gibi astrolojide bilgi birikiminin ve deneyim büyük payı vardır. Bu nedenle astrologları işkembeden atan kişiler sanmak yanlıştır. Astrolojik öndeğilerdeki kaypaklığın astrolojiye inananları nasıl yanıltabileceğini göstermek için C. R. Snyder adındaki psikoloji profesörü şöyle bir test yapmış. Önce çoğu insanın sahip olduğuna inandığı kişilik özelliklerini içeren bir kişilik tanımlaması hazırlamış. Bunu 3 ayrı gruptan kişilere vererek bu tanımlamanın kendilerine ne derece uyduğunu 1 ile 5 arasında değişen notlarla belirtmelerini istemiş. Birinci gruptakilere bunun herkes için geçerli bir tanımlama olduğunu söylemiş. Aldığı ortalama değerlendirme 5 üzerinden 3,2 olmuş. İkinci gruptakilere önce hangi ayda doğduklarını sormuş, sonra da elbet ötekilere belli etmeden ellerindeki tanımlamanın o ayda doğan kişilerin horoskobu olduğunu söylemiş. Bu gruptakilerin değerlendirmesi yani horoskobu kendilerine yakıştırma derecesi 3,76 olmuş. Üçüncü gruptakilere ise doğdukları günü sormuş ve gene ellerindeki yazının o günde doğan kişilerin horoskobu olduğunu söylemiş. Sonuç değerlendirme 4,38'e yükselmiş. Şimdi anladınız mı neden insanlar astrologların dediklerine hemen inanıveriyorlar? Astrologların bir başka iddiasına göre burçların yarısı olumlu yarısı olumsuzmuş. Birincilerde doğanlar dışa dönük, ikincilerde doğanlar içine kapalı olurmuş. Bu denetlenmesi oldukça kolay bir iddia gibi görünüyor. Görünüyor dememin nedeni şu, dışa dönük ve içine kapalı deyimlerinin anlamlarını belirlemek sanıldığı kadar kolay değil. Nitekim erkek ve dişi sözcükleri bile her zaman tam bir kesinlikle uygulanamıyor. Çünkü hem erkek hem dişi, hermafrodit özellikleri taşıyan insanlar olduğu gibi Klinefelter sendromu, ne erkek ne de dişiye benzeyen insanlar olduğu anlaşılıyor. Turner sendromu. Ruhsal bir nitelik simgeleyen kavramları uygulamanın bazen ne büyük güçlükler çıkartabileceğini varın siz hesap edin. Nitekim Mayo adındaki ünlü astrolog Hans Eynek adındaki ünlü bir psikologla 2324 ergin kişi üzerinde bu açıdan bir araştırma yapmışlar ve ister inanın ister inanmayın araştırma bu iddiayı doğrular gibi bir sonuç vermiş. Gerçi iki grup arasındaki fark çok büyük değilmiş ama istatistiksel açıdan yeterince anlamlıymış. Bakınız J. W. Kelly ve Don N. Sackfosk. Alternative Explanations in Science. The Extraversion Introversion Astrological Effect. SCP Page 223. Ünlü bir psikoloğun ünlü bir astrologla işbirliği yapmış olması, uygar ülkelerde astrologların bile bilime saygı duyduklarını, bilim adamlarının ise her fikre açık olduklarını göstermesi bakımından oldukça ilginç bir olay. Sizin anlayacağınız rastlantıyla açıklanamazmış. Bunu duyan astrologların bayram ettiklerini kolayca tahmin edebilirsiniz. İşin daha da ilginç yanı, bunun ardından yapılan iki araştırmada aynı sonucu vermiş. Astrologlar iyice kendilerinden geçmişlerdir. Ancak bilim adamlarının buna bakıp, ya demek öyle o halde astrologlar haklı dediklerini sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bilimde bir fikir veya teori öyle kolay kolay kabul edilmez. Hele o fikir veya teori bilimin yerleşmiş teorileri ve gözlemleriyle ters düşüyorsa. Bu durumda teoriyi çürütmek için başka yollar aranır. Bunlardan biri o teoriyi haklı gösteren araştırma sonuçlarını başka şekilde açıklamaktır. İkincisi benzer araştırmalar yaparak, gerektiğinde deneyleri tekrarlayarak aynı sonucun çıkıp çıkmadığına bakmaktır. Nitekim daha sonra yapılan benzer türden iki araştırma aynı sonucu vermez. Bir üçüncü araştırmada burçlarla içine kapalı veya dışa dönük olma arasında herhangi bir korelasyon bulunmadığını gösterir. İlginçtir, bu son araştırma kadınların erkeklerden daha çok nevrotik, buna karşılık erkeklerin kadınlardan daha çok psikotik yaratılışta olduğunu ortaya koyduğu halde, burçların ne kadınlar ne de erkekler üzerinde içine kapanıklık veya dışa dönüklük bakımından herhangi bir etkisi olmadığını gösterir. Ayrıca Mayo-Eynsenk araştırmasının pozitif sonuçlarının psikoloji ve kronobiyolojinin ışığı altında başka hipotezler yardımıyla açıklanabileceği de gösterilmiş. Bakınız AE sayfa 224. Bana sorarsanız burçlarla insanların kişilik özellikleri arasında istatistiksel bir korelasyon aramanın bilimin bugün varmış olduğu aşamada hiçbir anlamı yok. Bir kere burçları olumlu olumsuz diye iki gruba ayırmanın hiçbir bilimsel dayanağı yok, olamaz da. Zira dünyadan bazıları milyonlarca ışık yılı uzaklıktaki bu cisimlerin, değil insanlar, dünyanın tümü üzerinde bile hissedilebilir, hatta ölçülebilir bir çekimsel veya elektromanyetik etkisi yok. Öte yandan insanların ruhi yapısı üzerinde ana babalarının, hatta atalarının az veya çok etkisi olduğu da bilinen bir gerçek. Eğer mutlaka bir korelasyon bulmak isteniyorsa bunun genealojik, yani soya çekimle ilgili araştırmalarla yürütülmesi gerekir. Bu nedenle Eysenck gibi tanınmış bir kişilik araştırmaları uzmanının bir astrologla işbirliği etmiş olmasına bile anlam veremediğimi belirtmek isterim. Hele Eysenck, Mayo ile yaptığı istatistiksel araştırmanın astrolojinin hiçbir akla yakın temele dayanmayan bir varsayımın haklı çıkardığı kanısına varmışsa bence bilimin ruhunu kavramamış demektir. İstatistiksel bir araştırmanın bence en çürük yanı sınırlı sayıda verilere dayanmak zorunda olmasıdır. Gerçi bu bütün istatistiksel araştırmalar için geçerlidir. Ama bu tür bir araştırmanın muteber olabilmesi için aralarında korelasyon kurduğu olayların açıklanabilir olması gerekir. Bu eski çağlarda çoğu zaman mümkün olmuyordu. Ama bilimlerin bugün vardığı aşamada çoğu zaman mümkündür. Eğer Eysenck genealojik bir araştırma yapmış olsaydı, neden bazı insanların dışa dönük, neden bazılarının içine kapalı olduklarının daha güvenilir kanıtlarını bulurdu. Aslında genealojik araştırmalarda başlangıçta istatistiksel korelasyonlar bulmak için yapılır. Ama bilim ilerledikçe bu korelasyonların nereden kaynaklandığı da açıklanmaya başlar. Nitekim eskiden beri soya çekimle bir ilişkisi olduğu sanılan birçok kalıtsal hastalığı bugün moleküler biyoloji açıklayabilmektedir. Kelly'e göre bunlardan biri doğumdan önceki kritik bir aşamada mevsimsel bir etki olabilir. Sonra insanların kişisel astroloji anlayışları nedeniyle kendi kendilerine bir takım yakıştırmalarda bulunmaları da mümkün. Sizin anlayacağınız, kendi burçlarının hangisi olduğunu bilen kişiler test sorularına cevap verirken bu burçta doğmuş olanlara atfedilen özelliklerin kendilerinde de bulunması gerektiğini düşünebilirler. Nitekim bu hipotezi denetlemek için de birçok kişi araştırma yapmış ve bütün araştırmalar astrolojik etkinin tümüyle buradan kaynaklandığını göstermiş. Hiç astroloji bilgisi olmayan 1000 çocukla birçok ergin kişi üzerinde yapılan araştırmalarda bu tür bir etkiye rastlanmamış olması da aynı hipotezi doğruluyor. Meğer ilk Mayo-Eysenck araştırmasında seçilen kişilerin bir bölümü astrolojinin ne olduğunu bilen ve astrolojiye inanmaya yatkın kişilermiş. Gerçi Mayo-Eysenck ilk kitaplarında bu hipotezi yatsıyorlar ama daha sonraki bir kitabında Eysenck hipotezi onaylıyor. AE sayfa 226-27. Sizin anlayacağınız, bir insan burcunun kendi üzerinde ne tür bir etkisi olacağını önceden biliyorsa test sorularına da ona göre cevap veriyor. Bundan da anlaşılacağı gibi burçların insan üzerinde herhangi bir etkisi olduğu çok şüpheli. Ama böyle bir etkinin var olduğu inancının astroloji ile ilgili araştırmaları etkilediği, çarpıttığı hiç şüphe götürmez. Ancak bu sonuçların astrolojiye inananları, ama özellikle kaşarlanmış astrologları bu sevdandan vazgeçirebileceğini sanıyorsanız gene çok aldanıyorsunuz. Nitekim astrolog Malcolm Dean'e göre burç kişilik ilişkilerini araştıranların negatif sonuç almalarının asıl nedeni dünya görüşleriymiş. Bakınız AE sayfa 226 not 2. Mayo-Eysenck araştırmasını yapanlardan birincisi Mayo bir astrolog, ikincisi Eysenck ise bir psikologtu. Buna rağmen araştırma astrolojiyi destekleyici bir sonuç vermişti. Bundan iki sonuç çıkarılabilir. Ya Eysenck de astrolojiye inanmaya eğilimli bir kişiydi ya da onun dünya görüşü elde edilen sonucu etkilememişti. Her iki durumda da dinin suçlaması yersiz ve dayanaksız. Herhalde o da şüpheci bilimsel bir yaklaşımın bu tür araştırmaları çarpıttığını söylemek istiyor. Eğer astroloji ile ilgili bilimsel araştırmalar astrolojiyi destekleyen bir sonuç verirse ne âlâ. Demek araştırmacı objektif davranmış, vermezse ön yargılı, sübjektif davranmış. Bu argümana hemen bütün şarlatanlarda rastlayacağız, aklınızda olsun. Bana sorarsanız astrolojiyi tartışmaya devam etmenin bir anlamı yok. Ama belki bazı okuyucuları dogmatik uykularından uyandırmaya yardımı olur diye, bir de dünyamıza en yakın gök cismi olan ayın insanların fiziksel ve manevi yapısı üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığını gözden geçirmek istiyorum. Halkın inancına göre, başta aybaşı olayı olmak üzere ayın insan üzerinde pek çok etkisi vardır. Bunlardan biri de genel bir kanıya göre ayın ruh hastaları üzerindeki etkisi. Bu kanının batıda bir hayli yaygın olduğu akıl hastalarına İngilizce'de aydan etkilenen, aycı anlamına gelen lunatic, Fransızca'da lunatico denmesinden anlaşılıyor. Arnold L. Lieber adındaki psikiyatrın bu inancı bilimsel bir temele dayatma amacına yönelik bir kitap, The Lunar Effect, Biological Tides and Human Emotions yazdığı anlaşılıyor. Lieber, akıl hastalarının özellikle dolunay sırasında anormal davranışlarda bulunduklarını gözlemiş ve bu gözlemini açıklamak için şöyle bir teori geliştirmiş. Ay, tıpkı denizlerde olduğu gibi insan vücudunda da çekim kuvveti yüzünden biyolojik gelgitlere neden oluyormuş. Nasıl mı? İnsan vücudu da %80 sudan, sıvıdan oluşmuyor mu? Oluşuyor. O halde ayın bu sıvı üzerinde de aynı etkiyi yapması gerekir, öyle değil mi? İlk bakışta bu basit analoji akla yakın gelebilir. Ancak bunun ne derecede geçerli olduğunu araştırmak gerekecek. Burada çözülmesi gereken iki sorun var. Gerçekten de biyolojik gelgit, tight diye bir olay var mı? Varsa akıl hastalarını ve genellikle ruhsal dengesi bozuk olan insanları etkileyip etkilemediğini nasıl anlayabiliriz? Bunu anlamak için Lieber bir arkadaşıyla birlikte önce cinayet olaylarının sıklığıyla ayın yörüngesindeki konumu arasında bir korelasyon olup olmadığını araştırır. Miami'nin Dade County bölgesinde 15 yıl boyunca işlenmiş olan 1892 adam öldürme olayını inceleyince cinayet sayısının dolunayla yeni aydan 2 gün sonra belirgin biçimde arttığını saptar. Bir başka bölgede 13 yıl boyunca işlenmiş olan 2008 adam öldürme olayı üzerinde yaptıkları araştırma da birincisine oldukça yakın sonuç verir. Ancak başkalarının, bu arada özellikle Pokorny adındaki başka bir psikiyatrın yaptığı araştırmalar Lieber'in sonuçlarını doğrulamaz. Lieber bu tutarsızlığı şöyle açıklar. Öteki araştırmacılar ölüm zamanını göz önünde tutmuşlardır. Oysa kendi istatistiklerinde ilk yaralanma anı temel alınmıştır. Öyle ya, asıl önemli olan bir insanın ne zaman öldürmeye teşebbüs ettiği, yani kendini kaybettiği. Bunu kanıtlamak için Lieber bundan önce incelemiş olduğu vakalarla New York'ta işlenmiş olan 10.000 cinayette ölüm zamanını göz önünde tutarak yaptığı istatistiksel analiz sonucunda ayla ölüm zamanı arasında bir korelasyon olmadığını saptar. Bundan cesaret alan Lieber 1973 yazı sonunda şu öndeği de bulunur. 1974 Ocak ve Şubat aylarında Dünya, Ay ve Güneş düz bir çizgi üzerinde yer alacağı, Ay da Dünya'ya her zamankinden daha yakın olacağı için her türlü kazalarda ve adam öldürme olaylarının sayısında bir artış görülecektir. Sonra da şunları bildirir. Yeni yılın ilk 3 haftası içinde öldürülenlerin sayısı 1973 yılının tüm Ocak ayında öldürülenlerinkinden 3 defa fazla olmuştur. Ve bu kozmik buluşma sırasında dünyanın her yanında birçok şiddet olayı meydana gelmiştir. Ayrıca akıl hastanelerine başvuranlarla kabul edilenlerin sayısında görülmedik bir artış olmuştur. Bakınız George D. Abel, The Alleged Lunar Effect, SCP, page 228, vs. Bütün bu bulguların astrologları ne kadar sevindirmiş olacağını tahmin edebilirsiniz. Gerçi bu veriler geleneksel astrolojinin öndeğilerini pekiştirmiyor ama kozmik etkiler olabileceği ihtimalini kuvvetlendirdiği için astrolojiye daha bir inanılır öğreti havası veriyor. Gene de bu izlenim yanıltıcı olabilir. Nitekim Abel da bu kanıda. Bu kanısını desteklemek için de birçok açıklamalar ve hesaplar yapmak ihtiyacını duymuş. İzin verirseniz bunları kısaca bilginize sunmak istiyorum. Abel önce şu sorunun cevabını araştırıyor. Ayın çekim gücünün insan duygularını ve davranışlarını kuvvetle etkilemesi mümkün mü? Abel, ayın yer üzerindeki çekim gücünün güneşinkiyle birleşince gelgit olaylarına nasıl yol açtığını açıkladıktan sonra aynı gücün 100 kilo ağırlığındaki bir insanın ağırlığını ancak 0.01 gram kadar değiştirdiğini, bunun da o kişinin sırtına konan bir sivrisineğin etkisine eşit olduğunu hesaplamış. Bu hesabın doğru olup olmadığını fizikten biraz anlayan herkes kontrol edebilir. Üstelik bu ayın o kişinin tüm vücudu üzerindeki etkisi. Oysa biyolojik gelgit diye bir şey varsa bu ancak ayın çekiminin vücudun değişik bölümleri üzerinde yaptığı etki farkından kaynaklanabilir. İnsan vücudunda sıvı olan kısımların başında kan geliyor. Kan durmadan dolaştığı için ayın dünya üzerindeki etkisinin en fazla olduğu sırada güneş, ay ve dünyanın aynı hizada bulunduğu zamanlar ay çekiminin bu sıvı üzerindeki etkisinin de artması ve bu durumun insan duygu ve davranışlarını etkilemesi akla gelebilir. Ancak gene Abel'ın yaptığı hesaplamaya göre ayın bu fazla etkisi vücuttaki tüm sıvı ağırlığının 30 trilyonda biri kadarmış. Oysa elinizde tuttuğumuz bir derginin kan dolaşımı üzerindeki çekim etkisi ayınkinden on binlerce defa daha kuvvetliymiş. Abel'a göre bütün bunlardan çıkarılabilecek sonuç gün gibi açık. Ayın insan vücudu üzerindeki etkisi yok denecek kadar az. Bakınız AE sayfa 230-31. Bu elbet sorunun sadece fizikle ilgili yönü. Oysa insanın ruh hali üzerinde ayın etkisinden söz edebilmek için olayın fizyolojik ve psikolojik mekanizmalarını da açıklamak gerekir, öyle değil mi? Lieber'in yeterince fizik bilmediği meydanda ancak bir psikiyatr olarak hiç değilse ayla insan ruhu arasındaki etkiyi açıklayan bir hipotez ortaya koyması gerekmez miydi? Eski çağlarda bu yapılmadığı için insanlar değişik olaylar arasında olmayacak korelasyonlar bulmuşlardır. Ama bugün psikiyatr geçinen birinin sadece istatistiksel verilere dayanarak ahkam yürütmesi hoş karşılanabilir mi? Abel, basit bir hesap sonunda ayın insan bedeni üzerinde herhangi bir fiziksel etkisi olamayacağını gösterdiğine göre elbet psikofizyolojik veya fizyopsikolojik açıklamalara gerek yok. Nitekim ortodoks psikolog ve psikiyatrların Lieber'inkine benzer bir korelasyondan söz etmemeleri de bundan kaynaklanıyor olsa gerek. Oysa Lieber bu korelasyonun apaçık olduğu ve akıl hastalarının dolunay zamanı garip davrandıklarını herkesin bildiği kanısında. Belki halk arasında böyle bir söylenti var ama asıl sorun bu söylentinin bilimsel bir dayanağı olup olmadığını meydana çıkarmak. Bu da dediğim gibi ya bilimsel bir açıklamayla veya şüphe götürmez istatistiksel verilere dayanarak yapılabilir. Oysa Lieber'in hem astronomiden dolayısıyla ayın fiziksel etkisini nasıl yaptığından pek anlamadığı hem de istatistiksel verileri gerektiği gibi değerlendiremediği anlaşılıyor. Ayrıntılı açıklamalar için bakınız G.D. Abel A. E. Sayfa 233. Leber'i eleştiren bir başka yazar N. Sandulek. İşlenen cinayet sayısıyla haftanın belirli günleri cumartesi ve pazar arasında çok daha sıkı bir korelasyon olduğunu saptamış. Ayrıca çok yerinde olarak bunun hafta sonlarında fazla içki alınmasından kaynaklandığını açıklıyor. Bakınız N. Sandulek. The moon is acquitted of murder in Cleveland. SCP sayfa 238. Kaldı ki Lieber sadece Amerika'nın 3 bölgesine ve belirli bir zaman kesitine ait cinayet istatistiklerine dayanıyor. Oysa teorisini belgeleyebilmesi için dünyanın her yöresinden istatistiksel veriler toplaması, ayrıca bu verilere göre sadece 2-3 haftalık bir dönem boyunca değil, ayın dünyaya en yakın olduğu zamanlar cinayet sayısının arttığını, buna karşılık ay dünyadan uzaklaştıkça bu sayının ortalamanın altına düştüğünü saptamış olması gerekirdi. Bütün Amerika devletlerini içine alan istatistiksel verilerle literatürde bulunabilen tüm veriler üzerinde yapılan istatistiksel analizler hep olumsuz sonuç vermiş. Bakınız AE sayfa 240. Ayrıca ayın çekim gücüyle fazları, dolunay, yeni ay ve bunlar gibiler arasında direkt bir korelasyon olmadığı anlaşılıyor. Abel'ın söylediklerine bakılırsa, Lieber, ayın konumuyla yeryüzündeki başka bazı olaylar arasında da bir korelasyon olabileceğini iddia ediyormuş. Bunlar arasında kadınların aybaşı adetleri, doğum tarihleri, jeofizik etkiler, insanlarda kurtlaşma, likantropi eğilimleri, hatta Bermuda üçgeninde kaybolmalar gibi olaylar var. Elbet bunlar arasında gene en akla yakın korelasyon aybaşı adetiyle ilgili olanı. Ancak Abel buna bile pek ihtimal vermiyor. Bilindiği gibi ay, dünya çevresindeki bir dolanımını 29,53 günde tamamlıyor. Oysa kadından kadına değişmekle birlikte insanlarda adet görme ortalaması 28 günmüş. Kaldı ki bu ortalama öteki memeli hayvanlarda çok farklı. Oposumlarda da insanlarda olduğu gibi 28 gün, inek ve kısraklarda 11 gün, makak maymunlarında 24-26 gün, şempanzelerde 37 gün, fare ve sıçanlarda ise sadece 5 gün. Öteki memelileri bir yana bıraksak bile evrim çizgisinde insana en yakın olan şempanzelerin 37 günde bir adet görmeleri size biraz garip gelmiyor mu? Dünyamıza çok yakın, 380 bin kilometre bir gök cismi olduğu için ayın dünya ve insan üzerinde bazı etkileri olduğunu kabul etsek bile bunun bütün astrolojiyi temize çıkarmaya yetmeyeceği meydanda, zira hem öteki gök cisimleri dünyadan milyonlarca kilometre uzakta, hem de astrolojiye göre insanların hemen bütün fiziksel ve manevi özelliklerini, hatta geleceğini önceden belirliyorlar.